Üçüncü ayrım. Sayfa no 19. 27 Şubat 1981 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinden 20 günlük rapor aldı. 22 Mart 1981 tarihinde Çanakkale Müftülüğü Merkez Vaizliğinden istifa etti. 1981 yılında Ankara'da Nurcu Liderler'den diş kliniği sahibi H. Toprağ'ın evinde saklandı. 1982 Mayıs ayında Konya'daki Nurcu Liderler'le bir toplantı düzenledi. 7 Ağustos 1982 tarihinde Keşan'ın bir köyünde gizlenerek Molla ve Dahhak takma isimlerini kullandı. Aynı yıl itibariyle sızıntı grubuna mensup şahıslarca Mekke'de kiralanan bir dükkanda Gülen'in bantları haç süresinde Türk hacılarına satıldı. 10 Haziran 1983 tarihinde Menemen Helvacıköy'de Yaşar Erdoğdu'nun yanında saklandı. Ege Ordu ve İzmir Antalya illeri Sık Yönetim Komutanlığı'nın 7 Şubat 1985 tarihli yazısı ile arananlar listesinde yer aldı. 18 Mayıs 1985 tarihi itibariyle kendisini maddi yönden destekleyen zenginlere hitaben İstanbul Altunizade'de bir konuşma yaptı ve özel okullara maddi yardımda bulunmaları için etkileyici öğütlerde bulundu. 23 Eylül 1985 tarihi itibariyle Çanakkale ili Biga ilçesinde ikamet eden Fethullah Gülen grubuna mensup Nurculardan Sabri Kadıoğlu, Abdülkadim Zellüm adlı yazarın Hilafet Nasıl Yakıldı isimli eserini Nurcular ile Milli Görüş mensuplarına ücretsiz olarak dağıttı. 1 Ekim 1985 tarihi itibariyle Hizb-ü Tahrir mensubu Muhammed Kürdi, parti merkezinden aldığı emir üzerine İzmir'de tahsilini yaparken Fethullah Gülen ile bir görüşme yaptı ancak bu görüşmede müsbet bir netice alınamadı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından çıkarılan 15 Nisan 1985 gün ve 7130-97/85/SYNT. İstihbarat Hareket Şubesi kısmı sayılı aranan şahıslar kitabının ikinci kategori 15. sayfa ve 588 sırasında arananlar arasında yer aldı. 1987 yılında İstanbul'daki evinde imamlarına eğitim vermeye başladı. Ağustos 1987 ayında ders verdiği öğrencilerine yaptığı konuşmada Alparslan Türkeş ile görüştüğünü, Türkeş'ten cemaatini şeriat doğrultusunda yetiştirmesini istediğini, onun da kabul ettiğini ifade etti. 6 Eylül 1987 günü yapılan seçim yasaklarıyla ilgili referandumda Turgut Özal'ı desteklemek maksadıyla Nurcuların hayır oyu kullanmalarını sağladı. Şubat 1990 tarihinde Korkut Özal'ın dünürünün İstanbul'daki evinde ANAP'ın geleceğiyle ilgili toplantıya katıldı. Mart 1990 ayı içerisinde Türkiye'deki İslami faaliyetleri tek bir merkezden koordine etmek amacıyla oluşturulan İslam Şurası içerisinde yer aldı. 1990 yılı içerisinde rahatsızlığı sebebiyle birkaç kez yurt dışına çıktı. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimde arifesinde kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerine kurulan Milliyetçi Çalışma Partisi'ne 3,5 milyar lira yardımda bulundu ve seçimlerde Milliyetçi Çalışma Partisi ile ittifak yapan Refah Partisi'ni destekledi. Nisan 1992 ayı içerisinde Azerbaycan'a giderek anılan ülkede televizyon kurma çalışmalarını başlattı. Aynı tarihte ABD'deki Risale-i Nur Enstitüsü'nün çalışmalarını yönlendirmek maksadıyla gizli olarak anılan ülkeye gitti. Ardından Avustralya'ya geçerek Türk öğrencilerin akademik eğitim gördüğü okul ve kaldıkları yurtları ziyaret etti. Ayrıca kuracağı üniversitelerde ders verdirmek amacıyla söz konusu ülkelerdeki çeşitli profesörlerle de görüştü. 1992 yılı içerisinde Milliyetçi Çalışma Partisi'ne ayrılarak yeni bir parti kurma çalışmaları içerisine giren Muhsin Yazıcıoğlu'na maddi manevi destek verdi. 19 Ocak 1994'te Ankara'da kurulan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kurucular arasında yer aldı. 1995 yılı içerisinde ABD, Almanya, İngiltere ve Rusya'nın Türkiye'deki büyükelçileri tarafından ayrı ayrı ziyaret edildi. Ağustos 1995 tarihi itibariyle basında çıkan devlet yanlısı beyanları sebebiyle İbda C örgütünün lideri Salih Mirzabeyoğlu tarafından ölümle tehdit edildi. Salih Mirzabeyoğlu'nun bu tehdidi Gülen'in artık devlet korumasına alınmasının da yolunu açıyordu. Kura'da hile. Fethullah Gülen cephesinde bunlar olurken komiser muavini olarak atanacak polis akademisi mezunlarının kura çekiminde ise ilginç bir olay yaşanıyordu. Ünal Erkan'ın valilikten 1991 yılının Temmuz ayında Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna oturması memnuniyet yaratmıştı. Emniyet içinde teşkilatımız elden gidiyor. Cemaatle bağlantılı gençler özel sınıflara dolduruluyor. 6 aylık eğitimden sonra komiser muavini olarak göreve başlatılıyor. Yakınmaları yükseliyordu. Emniyetteki yapılanmanın bu boyutlara ulaşması hayli yadırganıyordu. Artık işi o kadar ileriye götürmüşlerdi ki polis akademisini bitirenlerin mezuniyet töreninin ardından komiser muavinlerinin kura çekip görev yerleri belirleneceği zaman müthiş bir hileye de başvuruluyordu. Kura çekimi saat 24 civarında yapılıyordu. Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan kura çekiminde bir şeyler döndüğünden haberdar oldu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ümit Erdal'la birlikte sivil plakalı otomobille polis akademisine gittiler. Nizami nöbetçisi polis sivil plakalı araçla akademiye girmek isteyenleri durdurdu. Şoför, "Sayın Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcımız" dediğinde polis onları tanımıştı. Hemen toparlandı. "Buyurun Sayın Genel Müdürüm" dedi. Onlar hızla geçerken giriş katının üstünde kura çekimi devam ediyordu. Bazı kişilerin nereye atanacağı önceden belliydi. İstihbarat dairesi ile personel dairesi en gözde yerlerdi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ümit Erdal'a gelen ihbarda da Işık evlerinde eğitilmiş komiser muavinlerinin önemli görevlere getirilmesi için isimlerinin farklı torbaya konulduğu bildirilmişti. O torbaların başında ise oğluna Sait, kızına Nur adını veren, yani Nurcuların lideri Said-i Nursi'yi çağrıştıran, imam diye bilinen emniyet mensubu bulunuyordu. Yaşanan olayı bu kitap için Ünal Erkan'dan dinledim. Erkan çekilen kuralların için iptal ettiğini şöyle anlattı. "O saatte ben ve yardımcım akademiye gittik. Öğrenciler sanki tek bir torbada atanacakları yerler varmış gibi kura çekildiğini sanıyordu. Ancak öyle değildi. Masanın üzerinde bir torba var. Masanın altında da başka kura torbaları var. Bazı komiser muavinlerinin atandığı yerler masanın üstünde herkesin gördüğü torbadan değil, masanın altında bulunan torbadan çekiliyordu. Komiser muavini kura için geldiğinde listeden isimleri kontrol ediliyor, masanın altındaki torbalardan birisinden çıkarılan kağıtla onların nereye atandığı söyleniyordu. Böylece masanın altındaki torbalarda isimleri bulunan öğrencilerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istedikleri birimlerine, istedikleri illere atanmaları sağlanıyordu. Baskına uğrayan görevliler şaşırmıştı. Ümit Erdal ve bazı görevliler masanın altındaki torbaları çıkarttı. Tutanak tutulmaya başlandı ve müfettişlerin olaya el koymaları için talimat verildi. Ünal Erkan, emniyette böyle bir olay yaşandığı için üzülmüştü. Emniyet teşkilatına komiser muavini olarak atanacak gençler de masa altındaki torbaları gördüğünde şaşırmıştı. Şimdi ne olacağını merak ediyorlardı. Ünal Erkan oradan ayrılırken çekilen kuralar iptal edilmiştir. Yeni kurağınız bir iki gün içinde yapılacaktır dedi. Büyük bir sessizlik oldu. Gece yarısı oyun bozulmuştu. Soruşturmalar başlıyor. Bu arada illerde bazı kadrolar değiştiriliyordu. Yazıcıoğlu'nun kadrosuna tasfiye. Polis akademisindeki olaydan önce istihbarat dairesi hareketliydi. İstihbarat biriminde daha çok ülkücü olarak tanınan emniyet mensupları bulunuyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, ülkücü grubun önde gelen isimlerinden birisiydi. Görevden alınıp yerine Ömer Tüzel atanırken Yazıcıoğlu'nun kadrosu da tasfiye ediliyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Adil Serdar Saçan da bu değişiklik kapsamında Muş'a atanıyordu. Kısa bir süre sonra Yazıcıoğlu istihbarat dairesindeki bazı arkadaşları aracılığıyla Adil Serdar Saçan'ı istihbarat dairesi başkanlığı haber alma şubesine tayin ettirmişti. Mustafa Gülcü ise aynı şubede emniyet amiri olarak görev yapıyor. Faruk Ünsal, Ramazan Akkürek de aynı dairede bulunuyordu. Ankara İstihbarat Şubesi'nde Arif Akkale, İzmir'de Celal Uzunkaya görev yapıyordu. İlk oyun onlar irticacı fişlemesiyle başladı. Emniyette ilginç ve o güne kadar uygulanmamış bir yönteme başvuruluyor, bazı makamlara ihbar mektupları gönderiliyordu. Fethullahçı olarak bilinenler kendilerini ülkücü diye gizliyor, kendilerinden olmayanları bu daireden uzaklaştırmak için irticacı, Fethullahçı yaftaları takıyorlardı. Hazırlanan listelerde Fethullahçılar değil, diğer görüşlü olanların adı yer alıyordu. Nurcuların liderlerinden Yeni Asya gazetesi sahibi Mehmet Kutlular, Said-i Nursi için Ankara Kocatepe Camii'nde mevlüt okutuyordu. Türkiye'nin dört bir yanından Nurcular Ankara'da toplanıyor ve mevlid gösteriye dönüşüyordu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Kocatepe'deki bu mevlid, Cumhuriyet'e karşı bir meydan okuma biçiminde yorumlanıyordu. Haber alma şubesinde görevli komiser Adil Serdar Saçan, 28 Şubat 1989'da Said-i Nursi için okunacak mevlid için Kocatepe Camii'nde görevliydi. İzleme raporunu başkomiseri Ramazan Akgüre'ye verdi. Ancak o rapor işleme konulmadı. Bunun üzerine Saçan raporu bir kez şube müdürü Mustafa Gülcü'ye verdi. İstihbarat dairesinde ilk çatlak ortaya çıkmıştı. İpler kopmaya, saflar ayrışmaya başlamıştı. Daireleri ele geçirme taktiği. İstihbarat dairesinin genç elemanları Mustafa Gülcü, Ramazan Akkürek, Faruk Ünsal, Arif Akkale, Celal Uzunkaya ve Adil Serdar Saçan irticacı oldukları iddiasıyla görevden alındılar. Ramazan Akgürek görevden alındıktan kısa süre sonra istihbarat dairesinde etkili olan bir emniyet mensubunun kefil olmasıyla bir ile istihbarat grup amiri olarak gönderildi. Aradan bir süre geçtiğinde Fethullahçı grubun oyununa geldiğini ilk fark edenler Mustafa Gülcü ve Adil Serdar Saçan olmuştu. Kendilerini Fethullahçı diye ihbar edenler Fethullahçılardı. Onlar görevden uzaklaştırıldıklarında yerlerine de aynı görüşlü olanlar atanmıştı. Daireleri ele geçirme taktiği tutmuştu. Mustafa Gülcü emniyetteki bu gruptan yakınırken görev yerinin sık sık değişmesini onlar yüzünden elimde çanta yıllarca dolaştım diye anlatıyordu. Aradan yıllar geçti. Mustafa Gülcü Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na getirileceği dönemi yakaladı. Emniyette olup bitenleri yakından bilen ve halen görevde bulunan emniyet yetkilisi anlatıyor. Fethullahçı gruplar Mustafa Gülcü'nün İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nı engellemek için her yolu denedi. Daha üst görev olan genel müdür yardımcılığına atanmasını kabul ettiler ve istihbarata gelmesini engellediler. Mustafa Gülcü bu göreve getirilememişti ama İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından hakkında Fethullahçı olduğuna ilişkin sicil doldurulan Ramazan Akgürek İstihbarat Dairesi Başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Bir dönem aynı dairede görevli olanların her birinin başına ilginç olaylar geldi. Mustafa Gülcü telefon konuşmalarından dolayı hakkında açılan soruşturmadan sonra görevden alındı. Ergenekon soruşturması kapsamında Adil Serdar Saçan 16 ay tutuklu kaldı. Saçan, Gülcü hakkında çalıştığım dönemde hiçbir zaman dinci bir faaliyetine de konuşmasına da tanık olmadım, diyor. Faruk Ünsal, Sakarya Emniyet Müdürlüğü döneminde bazı kişileri koruduğu iddiasıyla tutuklandı ve yargılaması devam ediyor. Celal Uzunkaya da şaibeli bir kişiyle yaptığı telefon konuşmalarından sonra genel müdür yardımcılığı görevden alındı. Arif Akkale'de en verimli döneminde merkeze çekildi. 2000/124 dosya numaralı sanık. Ankara Adliyesi'ndeki 2000/124 sayılı dosyanın üzerinde Fethullah Gülen yazıyor. O dosyada Gülen, laik devlet yapısını değiştirmek amacıyla yasa dışı örgüt kurarak faaliyetlerde bulunmak iddiasıyla suçlanıyordu. Bu dosya yalnızca Fethullah Gülen'in yargılanmasını sağlayan dosya değildi. Aynı zamanda 1958 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vaizlik kadrosunu almasıyla başlayan ve bugün yalnızca Türkiye'de de değil birçok ülkede okullar, dershaneler, yurtlar, televizyon kanalları, gazeteler, vakıflar, dernekler, bazı kamu kurumlarında kendisine gönül veren binlerce kişiyi kontrol ettiği iddia edilen Gülen'in gücünün yargılanmasını içeriyordu. Gülen ve oluşturduğu öne sürülen ağın suç oluşturup oluşturmadığına ilişkin binlerce sayfa döküman, tanık sözleri, devlet belgeleri, müfettiş raporları bu dosyada yer aldı. Mahkeme Gülen hakkında cezanın 5 yıl ertelenmesi kararı verdi. Yani kesin hükme bağlanması ertelendi. Yurt dışında olmasına karşın Gülen'in ülke siyaseti ve dinamikleri üzerindeki etkisi sürdü. Devletin bazı belgelerine göre var olan ama bir türlü somutlaştırılamayan örgüt ağı ülke gündeminden hiç düşmez oldu. Birçok kritik olayın ardından okyanus ötesi, F tipi yapılanma sözcükleri kullanıldı. Temiz ve nihai karar. İsnat edilen suçlamanın Gülen'in ülkeden ayrılmasıyla kesildiği yorumu DGM'nin verdiği kararı etkiledi. Bu tarih ile af tarihi arasındaki 32 gün mahkemenin kararını olduğu kadar Gülen'in kaderini de etkiledi. Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinden 32 gün sonrasını kapsayan af mahkemenin kesin hüküm vermesini ve Gülen'in mahkum edilmesini önledi. Ama daha sonra DGM'nin bu kararına karşılık Gülen'in avukatları beraatine hükmedilmesi istemiyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme beraat kararı verdi. Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci bu kararı temiz etti. Yargıtay, tebliğname ile Gülen hakkında nihai kararını verdi. Bu kararı şöyle özetlemek mümkün. DGM hükmün ertelenmesi kararı vermemeliydi. Yani cezalandırmalıydı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı veremez. Bu yasaya aykırıdır. Gülen, laik devleti yıkıp şeriat hükümlerine dayalı bir sistem kurmak amacıyla örgüt kurmaktan ceza almalı. Ama dava zaman aşamına uğradı. Yani Gülen, ceza alması gerektiği dönemde hüküm ertelemesiyle sonra da zaman aşımıyla cezalandırmaktan kurtuldu. Bundan sonraki süreçte Yargıtay Gülen'in beraat kararını onayladı. Hemen bir gün sonra da Gülen'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği tartışılmaya başlanmıştı ki ABD'den haber geldi. ABD, Gülen'in yeşil kart başvurusunu kabul etmemişti. 9 yıl boyunca ABD'de kalan Gülen'e ülkene artık rahatlıkla dönebilirsin denildi. Gülen'in sağlık için gittiği belirtilse de yıllarca ABD'de kalmasına neden olan dava sürecine bakalım. DGM'ye açılan dava ve bu davaya kaynaklık eden binlerce sayfa belge, tanıklar, bilgiler ve bu bilgilerin birbiriyle bağlantısını kurabilen uzmanların ortaya koyduğu tez, Gülen cemaati devleti ele geçirmek için ülkeyi bir ağ gibi saran tehlikeli bir örgütlenmedir biçiminde. Gülen ve yandaşları ise bu iddiaları şöyle cevaplandırıyor. Gülen bir din adamıdır. Barış ve kardeşlikten başka bir isteği yoktur. Örgütlü değildir. Devlete hakim olma ve laik devlet yapısını değiştirme amacı yoktur. Ama tez ve antitezi değerlendiren DGM kesin hükme varamadı. O gün hükme bağlanamayan Gülen ve örgütünün bugün ülkenin tüm damarlarında hakim, etkin ve var olduğunu hemen herkes kabul ediyor. Üstelik bu artık hiç kimseye tuhaf gelmiyor. Oysa özellikle emniyetle milli eğitimde Fethullahçı olarak bilinen kişilerin etkin görevlere getirildiği belirtilmiş, bu konu resmi belgelere de yansımıştı. Avukatın bürosundaki ünlü savcı ve kadın. 10 Mart 2003, kamuoyunun yakından takip ettiği bu davanın karar günüydü. Gülen, ABD'deki çiftliğinde verilecek kararın kendisine iletilmesini sabırsızlıkla beklerken, avukatlar da duruşma salonunda mahkeme başkanının ağzından çıkacak kararı bekliyordu. Mahkeme başkanı kesin hüküm verilmesinin ertelenmesi kararını açıkladı. Ancak gerekçeli metinde kritik noktalara işaret ediliyordu. Bu karar metni hem Gülen hakkındaki iddiaları hem de buna ilişkin olarak mahkemenin görüşünü ortaya koyuyordu. Fethullah Gülen davasının esas no 2000/124, karar no 2003/20 ve Cumhuriyet Savcılık esas no 2000/192 idi. Mahkeme Başkanı Hüseyin Ekendi, PKK'nın başı Abdullah Öcalan İmralı Adası'nda yargılandığında da üye olarak görev almıştı. Mahkemenin üyeleri ise Yunus Karabıyıkoğlu ve Mehmet Maraş'tı. Maraş, askeri hakim Abdülkadir Davarcıoğlu'nun mahkemedeki görevinden alınmasından sonra Öcalan davasına katılmıştı. Cumhuriyet savcısı olarak Hamza Kereş iddia makamında bulunuyordu. İddianameyi dönemin DGM savcısı Nuh Mete Yüksel hazırlamıştı. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan döneminde Türkiye'yi sarsan önemli operasyonlar yapılıyordu. Bakan, bazı hakim ve savcılar baskı altında dediğinde gazeteci şaşırmıştı. Nasıl yani? Diye sordu. Bakan anlatmaya başladı. Önemli bir soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı bir sabah geldiğinde masasının üzerinde birkaç gün önce yaptığı telefon konuşmasının çözümünü buluyor. Yani dinlendiğini görüyor. Ya da masasında bir kaset buluyor. Mesleki açıdan böyle bir kasetin ortaya çıkmasının kendisi için ne kadar sakıncalı olacağını da biliyor. Birileri geliyor, o yürütülen soruşturmayla ilgili söyleyeceğini söylüyor. Ondan sonra o soruşturma nasıl olur? Bu konuşmanın üzerinden birkaç gün geçmişti. Özellikle irticai faaliyetlerle ilgili soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel'in bir bayanla görüntüleri ortaya çıkıyordu. Yüksel, DGM'deki görevinden alınıyor ancak bu görüntüleri çekenler hiçbir zaman ortaya çıkarılmıyordu. O günlerde hep bunun bir cemaat tarafından organize edildiği konuşuldu. Kameralar kayıttaydı. Nuh Mete Yüksel'in görüntülerinin çekildiği yer aslında bir avukatın bürosuydu. O akşam içkiler içilmiş, şarkılı türkülü bir akşam geçirilmişti. Avukat arkadaşı Yüksel'e gitmek yok, eğlence devam diyor, daha çok içmesi için kadehini sıkça Nuh Mete için kaldırıp şerefe diyordu. Yemekten sonra avukat bürosuna gelindiğinde o hanım da gelmişti. Daha önce de birbirlerini tanıyorlardı. Üzerinde dekolte bir kıyafet vardı. Kadın savcıyla baş başa kaldığında daha önceden yerleştirilen kameralar da kayıttaydı. Aradan yıllar geçti. O günden beri görevi gereği bu konuyu araştıran emniyet mensubu Nuh Mete Yüksel'i en yakın arkadaşı olan avukat sattı. Hem de o zamanın 500 milyarına dedi. Cemaat avukatla anlaşmış, bürosuna kamera sistemini yerleştirmişti. Kadın getirilip görüntüleri kaydedildiğinde de parayı almıştı. Bu olay güçlü bir DGM savcısının görevden uzaklaştırmasını sağlarken diğer Cumhuriyet savcılarına da güç bizde mesajı veriliyordu. Fethullah Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı ve sonrası. Kamu adına açılan davanın sanık bölümünde Fethullah Gülen'in ismi ve karşısında ise şu kimlik bilgileri yer aldı. Ramiz ve Rabia oğlu, 27 Nisan 1941 doğumlu, Erzurum İli Merkez İlçe Lalapaşa Mahallesi C0046 K0053 BSN003'te nüfusa kayıtlı olup İzmir ve İstanbul'da yaşar iken 2 Jacob Drive, Pernevilla, New Jersey 03835 adresinde kalır, bekar, okuryazar, sabıkasız, TC, İslam. ABD'de olduğu için duruşmalara katılmayan Gülen'in ifadesine göre vaizlik maaşı dışında hiçbir mal varlığı ve geliri yoktu. Gülen, savunması için 10 avukata vekalet vermişti. Ve metnin suç yazılı bölümünün karşısında sanık Fethullah Gülen'e isnat edilen suç şöyle özetlendi. Laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak. Suç tarihi 21 Mart 1999 ve öncesi, gıyabi tevkif tarihi 11 Ağustos 2000.